Müzakere iki temel kavramdan oluşur. Bir tanesi pazarlık dediğimiz bir kavram, diğeri ise müzakere veya işbirliği dediğimiz bir kavram. Bu iki kavram da zaman zaman birbirleriyle karıştırılabiliyor. Özellikle pazarlıkla işbirliği arasında bir geçiş olduğu düşünülüyor. Ama tam aksine ikisi de farklı iki kavram. Fakat ortak bir noktaları var. Ortak noktaları da şu: gayeleri taraflar arasında yürütülen bir diyalog, bir çözüme kavuşturmak. Bu diyalog içerisinde bir sorun olabilir, bir satış olabilir veya bir anlaşmazlık olabilir. Amaç bu iki yöntemden birini kullanarak sonuca varabilmektir. Dolayısıyla pazarlığın da işbirliğinde temel gayesi çözüm oluşturmaktır. Fakat pazarlıktaki temel gayeler çözüm oluşturmakken daha ziyade taraf kendisine çıkar sağlamaya çalışır. İşbirliğinde ise amaç iki tarafın da bir kazanım sağlayarak o görüşmeden en iyi şekilde, en başarılı şekilde ayrılmasına katkıda bulunmaktır. Şimdi isterseniz gelin biraz daha ayrıntıya bakalım. Öncelikle pazarlık dediğimiz olay bir mutabakat sağlamak üzerine kurgulu. Aynen işbirliğinde olduğu gibi. Fakat pazarlıktaki gaye şu: daha ziyade kişi kendi çıkarını ön plana koyuyor ve her şey mübah mantığıyla olaya yaklaşarak kazan kazandan ziyade kazan kaybede daha yatkın olabiliyor. Pazarlığın yapıldığı alanda daha ziyade ortak bir mutabakat noktasının %50'sine sahip olabilmek. Hatta pazarlığı eğer agresif taraf daha yoğun yapıyorsa o zaman o %50'ye razı olmuyor. Belki %80, belki %90'a sahip olarak o görüşmeden ayrılmak istiyor. Garip ama gerçek, pazarlıklarda mutlu ayrılma veya tatmin ayrılma da aslında çok daha düşük düzeyde olabiliyor. Çünkü kişi her zaman çok daha iyisini elde edebileceğini düşünüyor. İşbirliği ile pazarlık arasındaki temel farkı isterseniz bir pasta örneğiyle sizden önce zihninizde canlandırmaya çalışayım. Pazarlık dediğimiz olay bir pastanın %50'sine sahip olmakla alakalıdır. Bu %50'ye sahip olurken de aşağı yukarı her şey mübah mantığı da yerleşiktir. Yani bir taraf mümkün olduğunca kendi çıkarına her şeyi elde etmek için elinden geleni yapmaya gayret eder. Buradaki olay şudur: pazarlık yapan kişi aynen bir koyun pazarlığında olduğu gibi karşı tarafın üzerinde bir güç sergiler ve o güç sayesinde de o pastanın daha büyük bir payını almaya gayret eder. İşbirliği ise biraz daha farklı. İşbirliğindeki olay daha ziyade bir pastaya odaklanmaktansa o pastayı nasıl daha büyütebiliriz ve o büyük pastadan %50'lik payı nasıl birlikte daha iyi bir şekilde paylaşabiliriz üzerine kurguludur. Temeldeki gayesi de şudur: İki taraf da daha mutlu bir şekilde görüşmeden ayrılmalıdır. Çözüm odaklıdır ve temelde yapmaya çalıştığı en önemli şey de iki tarafın da bunun sonucunda en yüksek kazancı elde ederek görüşmeden ayrılmasıdır. Fakat günümüzde hem pazarlıkla karşılaşıyoruz hem de müzakereyle. Şunu söylemek çok doğru değil: her zaman işbirliği yapılacak demek mümkün değil. Çünkü çoğu zaman göreceksiniz, karşınızdaki eğer sizinle pazarlık yapıyorsa buna uyum göstermek durumunda kalabiliyorsunuz. Ama şunu da yapabilirsiniz: pazarlık yapan birini müzakereye doğru veya işbirliğine doğru çekme imkanınız da var. Bunu nasıl yapabiliriz diye birazcık isterseniz sizlerle paylaşayım. Öncelikle hem müzakerede hem pazarlıkta üç tane temel kavramdan bahsediyoruz. Kavramlardan bir tanesi baskı. İki taraf da birbiri üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Gayelerine daha çoğunu elde edebilmek. İşbirliğindeki baskı uygulamasıyla pazarlıktaki baskı uygulaması arasında bazı farklar var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Diğer bir konu ise beklenti düzeyi. Özellikle pazarlık ve müzakerelerde beklenti düzeyinin özellikle görüşmeyi şekillendirdiğiyle ilgili de bazı bulgular var. Yapılan çeşitli araştırmalar, yurt dışında ve yurt içinde yapılan araştırmalarda beklenti düzeyi ne kadar yüksek olursa başarında o denli yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Beklenti düzeyini şöyle bir örnekle de açıklamak isterim. İsterseniz bir liseli yıllarınıza dönün. Liseli yıllarınızda eğer bakarsanız notları daha yüksek olan öğrenciler diğerlerine nazaran çok daha başarılı ve çalışkandılar. Beklenti düzeyleri her zaman için daha yüksekti. 90 aldıkları bir sınavda 100 almak için gayret ederlerdi. Ama beklenti düzeyi daha düşük olan 50 alan bir öğrenci 100 almak için gayret etmezdi, 60 almak için daha çok gayret ederdi ve başarısı da daha sınırlıydı. Dolayısıyla beklenti düzeyi müzakerelerde veya pazarlıklarda çok önemli bir etken. Bizim başarımızı da belirleyen bir faktör. Diğer son bir konumuz da tatmin. Bir müzakereden ayrıldığımız zaman iki tarafın da tatmin ayrılması çok önemli. Diyelim ki ben bu müzakereden tatmin bir şekilde ayrıldım ama karşımdaki o kadar tatmin ayrılmadı. Sonuca baktığınız zaman bir sonraki buluşmamızda eğer bir ilişkimiz de varsa ve bir ticari ilişkimiz de varsa tekrar da karşılaşacaksak eğer o kişi benim üzerimde baskısını artırarak belki çok daha iyi bir sonuç elde etmek için gayret edecektir. Eğer bir önceki görüşmeden tatmin ayrılmadıysa. Dolayısıyla üç tane temel kavramı zihnimizi bir köşesinde tutarak müzakere veya pazarlığı yürütmemiz çok önemli. Biraz daha ayrıntıya bakalım isterseniz. Baskı olayına baktığımız zaman satan şöyle bir baskı altında hisseder kendini: satmam lazım, hedefim var, sonuca ulaşmalıyım. Eminim ki karşımdakinin elinde çok daha güçlü, çok daha iyi teklifler var. Bu kendi üzerine kurduğu bir baskıdır ve bundan kurtulması oldukça zordur. Ama tam aksine satın alanın da üzerinde bazı baskılar vardır. Örnek vermek gerekirse satın alanın üzerindeki baskı almak istiyorum baskısıdır. Bütçemin sınırları içerisinde kalmalıyım baskısıdır ve karar vermem lazım baskısıdır. Geçenlerde bir makalede okudum. Karar vermek işkence kadar çok acı çektirebiliyor insanlara. Dolayısıyla satın alan kişi de o karar verme aşamasında çok zorlanmakta. Sonuç olarak iki tarafta üzerinde bir baskı varsa şunu yapmaları çok doğrudur. Eğer satın alan taraftaysa acaba satışçının üzerinde ne gibi baskıları var incelemeli. Tam tersi satışçı da satın alanın üzerindeki baskıları ortaya çıkarmak için sorular sormalı. Anlamaya çalışmalı ve dikkatli bir şekilde oradaki bilgileri etüt etmeli. Ki gayesi şu olmalı, acaba karşı tarafın üzerindeki baskı benden çok daha fazla mı? Eğer bunu ortaya çıkarabilirse sonucu da belki çok daha başarılı bir şekilde erişebilir. Bir diğer konu beklenti düzeyi. Biraz önce sorduğum gibi beklentisi yüksek olanlar daha mı başarılı olur? Genel temayül evet. Beklentisi yüksek olanlar sonuçları da çok daha yüksek elde edebiliyorlar. Tavsiyem şu, her müzakereye veya pazarlığa girdiğinizde beklentinizi yüksek olarak girin. Eğer 100 liralık bir şey satıyorsanız 110 lirayla başlayın. 110 lirayla başlayarak oradan aşağı gelmeniz daha kolay. Ama 100 liralık bir şeyde 90 lirayla başlarsanız 110 liraya çıkmanız son derece zor. Hatta imkansız. Dolayısıyla beklentinizi yüksek tutun. Beklentinizi yüksek tutarken sizi etkileyecek bazı faktörler var. Geçmiş performansınız sizin beklentinizi etkileyecek. Bulunduğunuz grubun içerisindeki diğer arkadaşlarınızın veya diğer satıcıların örneğin bulunduğu ortam sizin beklenti düzeyinizi etkileyecek. Veyahut olmak istediğiniz gruptaki kişilerin beklenti düzeyi keza sizi etkileyecek. O yüzden de her zaman için başarılı müzakerecilerle bir arada bulunmaya çalışın. Onların beklenti düzeyine erişmeye gayret edin. Sonuç olarak özellikle tatminle müzakere arasındaki ilişkide şunu düşünmemiz gerekiyor. Açış yaparken yüksek başlayın. Daha sonra iyi bir anlaşma alanı oluşturun kendinize. Bir kesişim noktanız olsun. Müşteri nereye kadar çıkabilir, siz nereye kadar inebilirsiniz? Ortak bir nokta bulmanız çok önemli burada. Son olarak da kalkışa yakın eğer maalesef müzakerenizi bitirirseniz tatmin düzeyiniz de düşük olacaktır. Yani kalkış noktanızı en son nokta olarak belirleyin. Ve mümkün olduğunca en geç şekilde görüşmenin sonlarında vermeye çalışın. Veya birkaç görüşmenin sonunda kalkış noktanızı belli edin. Çünkü kalkış noktasında bitirdiğiniz takdirde görüşmeden ayrılışınız da düşük tatminle gerçekleşecektir. Temel gayeniz de mümkün olduğunca hem kendi tatmin düzeyinizi yüksek tutabilmek hem de müşterinizin aynı şekilde tatmin düzeyini yüksek kılabilmek olmalı. Şimdi bir diğer nokta da şu. Eğer ben müzakerelerde başarı istiyorsam iki şeyi düşünmem gerekiyor. Baskının az olduğu, tatminin yüksek olduğu müzakereler nasıl olabilir? Öncelikle hazırlık yaparak olabilir. İyi bir hazırlık yapmam gerekiyor müzakere veya pazarlığım öncesinde. Daha sonra doğru bir hedef belirlemeliyim. Yani beklenti düzeyimi yüksek tutacağım ama nedenli yüksek tutacağımı iyi planlamalıyım. Sonrasında karşımdakinin organizasyonuyla kendi organizasyonum arasında bir mutabakat sağlayacağımı unutmamalıyım. Hiçbir müzakere birebir değildir. Her zaman arka tarafta duran bir kurum veya bir eş veya bir dost mutlaka vardır. Dolayısıyla tek kişiyle müzakere etmiyoruz. O yüzden de organizasyonuyla müzakere yapan birine yardımcı olmam lazım. Evet, benden masadan ayrıldıktan sonra yöneticilerine ne aktaracak? Nasıl bir argümanla o müzakereyi savunacak? Kendisine dolayısıyla bazı doneler vermeliyim, bazı argümanlar sunabilmeliyim. Konuşmak yerine dinlemeliyim. Müzakeredeki en temel noktalardan bir tanesi bu. İyi bir dinleyici olabilmeniz lazım. Soru sorabilmeniz lazım. Konuşma düzeyinizi mümkün olduğunca asgaride tutmalısınız. Daha çok dinleyerek müzakereye geçirmelisiniz. Pozisyonunuzu korumalısınız. Neyi kastediyorum bununla da? Şayet eğer üzerinize bir baskı geliyorsa mümkün olduğunca sakin durun. Ve hemen bir şey vermek yönünde eğilim göstermeyin. Çok taviz vererek müzakere sonuçlandıracağınıza da inanmayın. Çok taviz verenler genelde müzakerenin aslında sonuçsuz kalmasına neden olanlar olabiliyor. Çünkü karşı taraftaki çok taviz alınca daha da çok alabileceğini düşünüyor. O yüzden temkinli ilerleyin. Taktikleri tanıyın. Karşınızda eğer sizin üzerinize taktik uyguluyorsa tanıyın. Örneğin çok sevdiğim taktiklerden bir iki tanesi ısırık dediğim bir taktik. Son anda müşteri masadan kalkarken dahi bir puan isteyebiliyor veya bir indirim isteyebiliyor. Dikkatli olun, bu taktikler karşısında neler yapabileceğinizi öngörmeye çalışın. Bol bol pratik yapın. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla, iş arkadaşınızla pratikler yaparak müzakere becerilerinizi geliştirin. Ama şu da çok önemli. Mutlaka ve mutlaka müzakerelerde çözüm odaklı olmaya çalışın. Çözümle odaklı olduğunuz takdirde pazarlıktan uzaklaşıp daha ziyade işbirliğine ve bizim müzakere diye tanımladığımız olaya çok daha yaklaşabilirsiniz.